Ayrım 24, Kardeş Kavgası, Nikos Kazantzakis, sayfa 245. Peder Yanaros sakalıyla oynuyor, dinliyor, kulaklarına inanamıyordu. Bize getirdiği özgürlük bu demek. Boyun eğdin mi özgürsün, direndin mi kurşuna diziliyorsun. Verdikleri sözü tutmamak küstahlığını gösterirlerse, yerimden kalkıp kurşuna dizilene kadar bağırırım. Ayaklan Peder Yanaros, kızıl ve kara takkeliler seninle savaşıyor, seni istemiyorlar. Pişmanlık duyma, özgür olmak istiyorsan bedelini öde, özgürlüğün fiyatı çok yüksektir. Çavuş Mitros gözlerini kapadı. Dere yatağındaki küçük evini, avlunun ortasında yükselen ceviz ağacını gördü. Cevizin altında karısı Maro, köylü çorapları ve kırmızı terlikleri ayağında, işlemeli cepkeni sırtında, gölgeye oturmuş oğluna meme vermek için düğmelerini çözüyordu. Yorgun bakışları gökyüzünü sorguya çekmekteydi. Göçücü kuşlar, sevgilim ne oldu? Neden geri dönmüyor? Koyunlar yavruladı, kim onları sağacak? Bağlar tomurcuklandı, mısırlar büyüdü, küçük oğlum babasına çağırmak için minicik ellerini sallıyor. Neden geri dönmüyor? Geceler çok uzun, yalnız uyumayı hiç sevmiyorum. Gözlerini açtı, kaptan önünde duruyordu. Bir çaresini bulabilsem diye düşündü. Şerefimi yitirmeden köyüme dönebilsem. Beni sağ bırakmak istemiyor musun kaptan dedi yavaşça, utanç dolu bir sesle. Rumeli'deki köyüme dönmeme izin vermiyor musun? Bir daha savaşmayacağım. Adam öldürmek için yaratılmadım ben. Komutan onu duydu, kaşlarını çattı. Mitros diye kükredi. Emredersiniz komutanım dedi Mitros kekeleyerek. Utanmıyor musun? Gel yanıma. Geliyorum komutanım. Bir anda dağ ve ceviz ağacı, genç kadın, çocuk, her şey silinip gitmişti. Mandras'ın üç uşağı duvardan uzaklaştılar. Sizinle geliyoruz kaptan dediler. Hayat tatlı. İhtiyar Mandras tükürmek için başını çevirdi ama ses çıkarmadı. Köyün üç zengini Tasos Baba, Stamatis Baba ve Hacı sendeleyerek yürüdüler. En yaşlıları Hacı ağlamaklı bir sesle ''Mallarımızı bize bırakmayacak mısın?'' diye sordu. Kaptan onları iterek ''Pazarlık yok!'' diye haykırdı. ''Sizi ne yapayım ihtiyar molozlar? Dizilin be duvar dibine!'' Cılız, eğri büğrü, koca elli ve ayaklı, minicik hüzünlü gözlü Ervasos, umutsuzca iki ayağı üstünde sallanıp duruyor, bir türlü karar veremiyordu. Dört kız kardeşinden yeni mektup almıştı. Yüreği yine acıyla doluydu. İçini çekti. Bir adım öne çıktı. Kaptan dedi, evlendirmek zorunda olduğum dört kız kardeşim var. Beni öldürme. Bizimle geliyor musun? Vasos tükürüğünü güçlükle yuttu. Geliyorum dedi. Yedi askerden öbür üçü, başta Stratis olmak üzere, duvardan ayrılıp yürüdüler. Kaptan dediler, hep sizinleydik. Tüfeklerimiz Castello'daydı ama yüreklerimiz dağda atıyordu. Seninle geliyoruz. Kalan üçer arasında gözlüklü, zayıf görünüşlü Zanteli Nionios da vardı. Kaptan dedi, ben seninle gelmiyorum. Hayatı sevmediğimden değil, şiddete boyun eğersem utanç duyacağımdan. Öldür beni. Bu kadar büyük bir utanç duysaydın bizimle gelirdin. Gençliğine yazık. Duvara yaslanan soylu görünüşlü zanteli genç, insanlık onurum şiddete boyun eğmemi engelliyor dedi. Mandras'ın en küçük oğlu Miltos içini çekiyordu. Bir babasına bakıyordu, bir de kapıyla kaptana. Ne yazık ki kanat çırpıp buradan uçabilecek bir kuş değildi. 25 yaşındaydı, bekardı daha, köyün bütün kızları onundu. Şarabı sever, gitar çalar, her pazar kulağının arkasına bir nergis takıp, pespembe ve tombul, alnında kıvır kıvır bir perçem, ne olduğu bilinmeyen bir takım karanlık yerlere koşardı. İçini çekiyordu Miltos. Düşüncesi bir meyhanelere ve kızlara gidiyor, bir yurduna, şerefine, hayatlarını feda edip ölümsüzlük kazanan yiğitlere dönüyordu. Zavallının aklı başından gitmişti, ne karar vereceğini bilemiyordu. Kaptan karşısına dikilmişti. Ne o dedi, karar veriyor musun? Bitirelim şu işi. Çocuk kızararak başını önüne eğdi. Önceki gün bir kızın verdiği fesleğen kulağının arkasında sallanıyordu. Geliyorum kaptan dedi, ileri yürüyerek. İhtiyar Mandras başını eğdi ama konuşmadı. Cehenneme kadar yolun var diye bağırdı ağabeyleri tükürerek. Kaptan komutanın yanına yaklaştı. Bir şey söylemeden ona bakarken nasıl dokunmalı, nasıl dokunmalı komutana diye düşünüyordu. Ölümden korkmadığına göre onu zorlayamam. Sıraya dizilmiş, elde tüfek bekleyen arkadaşlarına döndü. ''Hazır mısınız?'' dedi, işaret vermek üzere elini kaldırarak. Peder Yanaros duvara dayanmış, yüreği paralanarak olup bitenleri izliyordu. Avucunun içinde görünmeyenin elinin titrediğini hissediyordu. ''Neden titriyorsun? Sen de mi korkuyorsun yoksa?'' diye sordu. ''Benim için mi korkuyorsun?'' ''Cesaret efendimiz.'' Kaptan işaret vermek üzereydi. Birden Peder Yanaros kalktı. 100 yaşını buluvermiş gibi yavaş yavaş ağır adımlarla yanına yaklaştı. Yüreği kurşun gibi ağırdı. Omuzlarındaki dayanılmaz yükü hissediyordu. Güçlükle 2 adım sonra 3 adım attı. Kaptanın önünde durdu. Ona ne diyeceğini bilmiyordu. Gırtlağı daralmıştı. Boğulacak gibiydi. Sonunda dudaklarını gevşetebildi. ''Onları öldürecek misin?'' diye sordu. Tepeden tırnağa titreyerek. Kaptan döndü, baktı. Papazın yüzü bembeyaz kesilmiş, dudakları büzülmüştü, soluğu hırıltı gibi çıkıyordu. Bu, kesik bir sesle, ''Onları öldürecek misin?'' diye tekrarladı ihtiyar. ''Evet, bütün özgürlüğe engel olanlar gibi.'' ''Özgürlüğü engelleyenler senin gibiler, insanların kişisel görüş sahibi olmalarını yasaklayanlardır.'' diye karşılık verdi Peder Yanaros. ''Hani nerede bana verdiğin söz, getirdiğin özgürlük bu mu?'' ''Bu dünyanın işlerine karışma ihtiyar,'' dedi kaptan öfkeyle. ''Bu dünya ile öbürü bir bütündür. Bu dünyayı kazanıp yitirerek, öbürü kazanılır ya da yitirilir. İşine karışıyorum kaptan. Çünkü senin işin aynı zamanda benim de işim. Duvara dayadığın şu Hristiyanların üstüne elimi uzatıyor ve sana, onları öldürmeyeceksin diyorum. Ben Peder Yanaros, sana izin vermeyeceğim.'' ''Tanrı aşkına beni dinle muhterem peder. Şu sıra herkesi başıboş bırakırsa kapı yuttuk demektir. Ulus kaybolur, yerini bir köpek sürüsüne bırakır. Acele etme, sıra özgürlüğe de gelecek. Özgürlük hep en arkadan gelir.'' İhtiyar adam kollarını havada sallayarak ''Öyleyse yaşasın istibdat!'' diye bağırdı. ''Özgürlüğü hazırlamak için yaşasın istibdat, şiddet ve kamçı demek.'' ''Hayır, hayır, bunu kabul edemem. Ayaklanacak, diktatör sizsiniz, haksızlık eden sizsiniz, halk düşmanı sizsiniz, topunuza lanet olsun!'' diye bağıracağım. ''Sus, yoksa seni de öbürleriyle birlikte duvara dayayıveririm. Kurşuna dizildim bile yiğitim. Gerçeği görür gibi olduğum andan beri kurşuna dizildim ben. Bekliyorum kurşunu, sevinçle karşılayacağım.'' Bu süre boyunca diken üstünde duran Lukas dayanamadı. Yerinden fırladığı gibi ihtiyarın gırtlağına yapıştı. ''Bağırmaktan vazgeç, yoksa boğarım seni leş kargası. Kara cübbene saygı göstereceğimi mi sanıyorsun?'' ''Tehditlerin beni korkutmuyor Kızıl Takke,'' dedi Peder Yanaros. ''Ölüm Tanrı'ya inanmayanları korkutur. Ben Tanrı'ya inanıyorum. Ölüm de beni korkutmuyor. Mezarımı bile kazdım. Nah, önünde, taşın üstünde de ''Ölüm, senden korkmuyorum.'' diye yazdım. ''Geberteceğim seni keçi sakal!'' diye kükredi Lukas. ''Kes sesini!'' 5-6 partizan ileri fırlayıp ihtiyarı kuşattılar. ''Canınız istiyorsa öldürün beni. Tüfekleriniz var, haklı olduğunuzu sanıyorsunuz. Öldürün beni. Son özgür insanı da öldüreceksiniz. Ama özgürlüğü öldüremezsiniz. Özgürlük şarkısını çalmak için gırtlağım saz olacak, kaval olacak.'' ''Evet, evet, gülmeyin. Çölde çalacak ve yavaş yavaş bütün sazlar benimle birlikte çalan birer gırtlak halini alacak.'' Duvara doğru yürüdü, kaptanın önünde durdu. ''Duvardan çekil ihtiyar!'' diye haykırdı kaptan. ''Konuşma benimle. Ağzını kapatmamızı istemiyorsan kes sesini. Benim yerim burası. Beni aldattın. Sana teslim etmekle bütün köyü de ben aldattım. Bundan böyle hangi yüzle insan içine çıkarım?'' ''Acımı anlatmak ve seni suçlamak için Tanrı'nın karşısına gitmekte acele ediyorum. Sen ve arkadaşların halkı baştan çıkaran yaratıklarsınız. Bir de ihanet, kölelik ve yalanla yeni bir dünya yaratacağınızı söylüyorsunuz.'' İhtiyarın koltuklarına yapışıp duvardan uzaklaştırmak isteyen kaptan, ''Seni şehit edip başıma bela olmanı istemiyorum!'' diye haykırdı. ''Beni sağ bırakırsan bağıracağım, öldürürsen de bağıracağım. Benden kurtulamazsın!'' dedi ihtiyar. Aynı anda ilk güneş ışınları üzerine vurdu. Sakalı pespembeydi sanki. Peder Yanaros yine avucunda titreyen görünmeyenin elini hissetti. Öfkelendi. ''Şimdi mi korkuyorsun?'' diye bağırdı içinden. ''En güç anda mı? Haydi, cesaret, onları kurtarmama yardım et. Yalnız çarmıha gerilen değil, aynı zamanda da dirilen olduğunu unutuyorsun. Dünyanın çarmıha gerilene ihtiyacı yok artık. Ona orduların tanrısı gerekli. Bu kadar acı, gözyaşı, çarmıha geriliş yeter. Kalk yerinden, melek ordularını yeryüzüne indir, bize adaleti getir. Yeterince alay ettiler, kırbaçladılar. Dikenli taçlar giydirip çarmıha gerdiler. Diriliş anı geldi, çattı. Kıyamet gününü hemen istiyoruz. Burada, yeryüzünde, kalk yerinden. Varlığının köklerinden derin ve acılı bir ses yükseldi. Kalkamıyorum. Peder Yanaros'un elleri çaresiz iki yanına düştü. Kalkamıyorsun demek. İstiyorsun ama kalkamıyorsun ha? İyisin, doğrusun. İnsanları seversin. Yeryüzünde onlara sevgi, adalet ve özgürlük getirmek istersin ama elinden gelmiyor, öyle mi? Peder Yanaros'un gözleri karardı. Ne yazık ki özgürlük büyük bir güç değil diye mırıldandı. Ölümsüz değil. İnsanoğlunun çocuğu, insanoğluna ihtiyacı var. Sevgi ve şefkatle karışık büyük bir acıma duygusu içini doldurdu. İsa'yı hiç bu anki gibi sevmemişti. Yavrum diye mırıldandı, gözlerini kapadı. Kaptan ona bakmak için döndü. Babasının gözlerinden yanaklarına, sakallarına akan yaşları gördü. Bunların korku yaşları olmadığını biliyordu. Papaz hayatına hiç önem vermezdi. Bütün insanların, kızılların ve karaların, dostların, düşmanların ardından ağlıyordu. İhtiyarın gözyaşlarını seyrederken kaptan nereden geldiğini kestiremediği ılık bir acıma rüzgarının estiğini hissetti. Duvarın dibinde hayatlarının bağlandığı söz ya da hareketi bekleyen 12 adama acıdı yüreği. Ne yapmalıydı? Zafere giden en kısa yol hangisiydi? Nefreti yok etmek için öldürmek mi? Yoksa babası gibi nefreti aşkla yenmek mi? Mahkumlara az kalsın, sözümü tutuyor, özgürlük getiriyorum, özgürsünüz diyecekti. Ama gözü Lucas'ın üzerine dikilen alaycı bakışına takıldı. Göğsünde kan içici ve karanlık bir iblis uyandı. Elini kaldırıp kendininkinden çok farklı bir sesle "Ateş!" diye haykırdı. Tüfekler kükredi, 12 gövde kilisenin çinilerine kapaklandı. Komutanınki birkaç kez balık gibi kıvrıldı, sonra karısının ayakları dibine yuvarlandı. Kadın onu pabucunun ucuyla itti. Peder Yanaros bir çığlık attı. Bir an aklını oynatır gibi oldu. Kiliseye dönmek istedi ama her şey köy, dağ ve Yunanistan önünde sallanmaya başladı. Yavaşça 12 ölüye doğru süründü, elini kana batırdı ve sakalına sürdü. Sakalı kıpkırmızı kesildi. Sonra avucunun içine kan doldurup başından aşağı döktü. ''Sizin kanınız'' diye inliyordu. ''Çocuklarım, sizin kanınız benim başımda. Sizi ben öldürdüm.'' Partizanlar çevresine birikmiş gülüyorlardı. Kiliseye girdi, kutsal masanın önünde eğildi. Kana bulanmış bir taş, çarmıha gerilen insanın yanında duruyordu. Taşı öptü. Bu kan kimindi? Bir kızıl takkelinin mi yoksa bir kara takkelinin mi? Peder Yanaros hiç merak etmiyordu. Bu taşı ilk savaşlardan hemen sonra dağda bulmuş, kutsal masanın üstüne koymuştu. Her ayinden sonra da öpüyordu. Atkısını çıkardı, katladı, İncil'i sardı ve koltuğunun altına yerleştirdi. Sonra bir köşede duran değneğini aldı, hat çıkardı. Yüreğinin açıldığını hissediyordu. Bitmek tükenmek bilmeyen bir sevgi dalgası bu yürekten fışkırıyor, Castello'ya iniyor, Yunanistan ovalarına ve kıyılarına yayılıyordu. Sevgi boşaldıkça Peder Yanaros'un göğsü de hafifliyordu. Kim bilir diye düşünüyordu. Belki bana... Layık olmayan Yanaros kuluna verdiği İsa bu ağır görevi, iradesi yerine gelmeli. Sağa döndü, gel dedi görünmeyene, gidelim. Kiliseden çıktı, avlunun ortasında durdu. Gidiyorum diye bağırdı, söylediklerimi yapacağım, köyden köye gezecek ve kardeşler diyeceğim, kızıllara inanmayın, karalara da inanmayın, barışın, her köye bir deli gerek, ben olacağım bu deli, Yunanistan'ın delisi ve bağıracağım. İhtiyar, kanlı sakalı, gür kaşları, uzun sopası ve kabaralı pabuçlarıyla dev gibi avlunun ortasına dikilmiş, sabah güneşinde parıldıyordu. Atkıyla İncil'de yanıma alıyorum kafir ama bütün ölü alaylarını, yaslı anaları, tüm yetimlerle gazileri, topalları, iki büklüm olanları, felçlileri ve delileri de götürüyorum. Hepsi benimle geliyor. ''Neden onu sağ bırakıyorsun kaptan?'' dedi Lucas. ''Öldürsene.'' Peder Yanoros küçümsemeyle dolu omuz silkti. Ölümden korktuğumu mu sanıyorsun? O ihtiyar devanası bana ne yapabilir? Ölümlü dünyadan kurtarıp sonsuzluğa götürür. Zavallı, bütün yapabileceği bu. Ölüm bizi ölümsüz hayata götüren bir katırdır. Ellerini gökyüzüne kaldırdı. Sağ kalırsam diye haykırdı. Eğer bunlar beni sağ bırakırlarsa asla seni çarmıha gelmeyeceğim, yemin ediyorum. Asla seni Anna ve Kayafa'nın ellerine bırakmayacağım. Kılıcım elimde dedin. Hani nerede? Daha ne kadar zaman çarmıha gerileceksin? Yeter artık. Silahlan. İn yeryüzüne. Bunca acı ve kandan sonra insanoğlunun ödevini anladım. Erdem, silahlan. İsa, sen de silahlan. Dere tepe dolaşıp yeni, silahlı İncil'i açıklayacağım. Sağ elini görünmeyene uzattı. Gel, dedi. Partizanlar şaşkın şaşkın ona bakıyorlardı. Birkaçı gülüyordu. Papaz delirdi. Kiminle konuşuyor? Kime gel diyor? Peder Yanoros elini kaptana doğru kaldırdı. Elveda katil. Sonra sert adımlarla kapıdan çıktı. Kimse yerinden kıpırdamadı. Lukas küçümseyerek baktı kaptana. Her yeri ateşe verecek dedi. Onu başıboş bırakacak mısın? Yoksa acıyor musun? Kaptan sopasını yere vurarak uzaklaşan ihtiyara bakıyordu. Geniş adımlarla ilerliyor, cübbesi rüzgarda dalgalanıyor, omuzlarına dökülen uzun saçlarını sallıyordu. Prastova yolunu tutmuş, hızla tırmanıyordu. Kaba pabuçlarının altından taşlar yuvarlanıyordu. Sabah güneşi, koltuğunun altındaki altın işlemeli atkıyı ve gümüş incil kabını aydınlatıyordu. Başından aşağı döktüğü ölülerin kanı, ince, yanık ensesine akıyordu. Kaptan ardından bakıyor, düşüncesi çok uzağa, Karadeniz kıyısındaki köye gidiyordu. Huzurla, iyi Hristiyanlarla ve yeşilliklerle dolu köye. Bu ihtiyar o sıralar ateşli, siyah saçlı, Türklere karşı koyan ve İsa ile Hristiyanlığı kayıtsız şartsız savunan genç bir papazdı. Köyü avucunda tutan Aziz'in günü geldiğinde alevlere dalar, raks edip el çırparak uzun süre ateşten çıkmazdı. Nasıl da nefret ediyordu babasından o sıralar, nasıl da seviyordu, ne kadar gururlanıyordu onunla. Daha sonra babasıyla ilişkilerini kesmiş, baba oğul görüşmez olmuşlardı. Ama yıllar sonra Arnavutluk Savaşı sırasında yeniden karşılaşmışlardı. Meryem Ana'nın adını anıp dağlara tırmanmak için nasıl da sıvıyordu cübbesini. Meryem Ana'ya seslendiğinde askerler onun gerçekten ortaya çıktığını, yaralıları kollarında taşımak için kayaları aştığını görüyorlardı. Bu ihtiyar dilediğini boşlukta canlandırıverirdi. Çünkü inanıyor, acı çekiyor, ruhu gövdesinden ayrılıp bir Meryem Ana oluyordu, bir süvari. Aya Yorgi ya da askerleri canlandıran yüce bir ses, ''Zafer İsa'nındır.'' Peder Yanoros iyice yükselmişti. Prastova'ya sapmaya hazırlanıyordu. Tepeden gelen güneş ışınları altında gölgesi pembe taşlar arasında dev gibi uzuyordu. Birkaç adım daha atsa kayaların arasında kaybolacaktı. Lukas yola fırladı, tüfeğini omuzladı. ''Emir ver kaptan!'' diye haykırdı. ''Baban olduğu için mi ona el sürmüyorsun? Kendine hakim olsan iyi edersin. Verecek hesabın var. Duymadın mı? Özgür olmak istediğini söyledi.'' Peder Yanoros ardında ateşe hazırlanan tüfeğin şakırtısını duydu. Anladı. İsa'yı elinden tuttu. Kurşun değmesin diye önüne gizledi. Gel yavrum dedi. Tatlılıkla, sevgiyle. Gel seni yaralamasınlar. 2-3 partizan gidip Lukas'ın yanında durdular. Kaptana bakarak ateşe hazırlandılar. Kaptan kapı önünde dikiliyordu. Beynine kan üşüşmüştü. Konuşmuyor, kayaları aşan, ihtiyar bir melek gibi coşkuyla dolu, acele ovaya inen babasına hayranlıkla seyrediyordu. Kaptan dedi yine Lukas, sana söylüyorum her yeri ateşe verecek, onu böyle başıboş bırakamazsın. Sonra sırıtarak ekledi, tabii içinde acıma duygusu uyandırmıyorsa. Kaptanın kanı kaynamaya başladı. Bütün yoldaşlar gözleri üzerine dikili bekliyorlardı. Lukas göz kırpıp yeniden sırıttı. Öbürlerine ''Şimdi göreceğiz bakalım'' diye tısladı ama sözünü bitirecek zamanı bulamadı. Kaptan elini kaldırdı. ''Öldürün onu'' dedi boğuk bir sesle. İhtiyar çağrıyı duydu ve döndü. Kandan kıpkırmızı kesilen sakalı güneşte ışıldadı. Lukas tüfeği omuzladı. Kurşun Peder Yanoros'u alnından vurdu. Hiç ses çıkarmadan kollarını açtı, sırt üstü taşlara devrildi. Kitabın sonu. 6 Kasım 2014, sayfa 254.